Ayrım 15.
Öteki yolların en azından bazıları da kişinin sözlerini inanarak sarf ettiğine ya da bir şey hakkında gerçekten güçlü duygular beslediğine bizi ikna edecek davranışlar gibi öteki türler hakkında bilgi edinmek için kullanılabilir. Dolayısıyla bir öküzün, bir serçenin ya da bir babunun hissettiklerini bize sözle anlatabilecekleri konuşma diline sahip olmamaları ilk bakışta sanılabilecek kadar büyük bir engel değildir. Tersine onlara karşı daha dolaysız ve zorlayıcı yöntemler kullanmak zorunda olmamız aslında bir avantaj bile olabilir. En azından şurası gerçek ki eğer konuşamıyorsanız yalan söylemeniz daha zordur. İnsanların neyin kendileri için önemli olduğunu konuşmadan nasıl ortaya koyabilecekleri konusunda şimdiye kadar rastgele örnekler verdik. Her gün piyano çalışmak ya da çevre ve istihdam projelerine para yatırmak gibi. Eylemi bu şekilde değerlendirme düşüncesini öteki hayvanlara da uygulanabilir bir biçime çevirebilmek için yapmamız gereken iki şey var. Öncelikle bir eylemin onu yapan insan için önemli olan şeyleri anlamamızda nasıl kullanabileceğini daha açık bir şekilde belirlemeliyiz. Yani bir insanın hareketlerinde onun güçlü inançlar ve duygular taşıdığını bize düşündüren şeyin ne olduğunu söyleyebilmeliyiz. İnsanların neler hissettiğini her zaman davranışlarından anlayamayız. Bu yüzden belli bir konuda güçlü duygulara sahip olduklarını bize düşündüren neyse bunu bulup çıkarmalıyız. İkinci olarak da bu insan davranışlarının hayvanlardaki karşılığının ne olabileceğini düşünmeliyiz. Hayvanların harcayacak parası ya da çalabilecekleri piyanoları olmadığı için eğer davranışlarından duygularını çıkarmak istiyorsak bir ölçüde hayalci olmak ve bilmek istediklerimizi bize iletebilecekleri durumlar yaratmak zorundayız. Birbiriyle yakından bağlantılı olan bu iki noktadan önce ilkini ele alarak insanlardaki durumu biraz daha açıklığa kavuşturmaya çalışalım. Diyelim ki çok zengin bir adam yoksul bir bölgedeki okula az miktarda para yardımında bulunuyor. Bu kuşkusuz memnunlukla karşılanacak bir davranıştır. Ama zengin adam servetiyle kıyaslandığında sadece küçük bir katkıda bulunmuştur. Evet bir bağış yapmıştır. Ama kendi yaşam biçimi ve sermaye birikimi üzerindeki etkisi açısından bakıldığında bu kendisine pahalıya mal olmamıştır. Buna karşılık aynı miktarda yardım yapan daha az varlıklı birisi için bunun maliyeti çok daha fazla olacaktır. Bu adam için okula bağışta bulunmak belki de ciddi bir tercih olmuştur. Çünkü eğer parasını okula verirse kendi evinin masraflarını karşılayamayabilecektir. İki adamın da aynı miktarda bağış yapmış olabilmelerine rağmen daha az varlıklı olanın parayı vermek için önemsediği bir şeyden vazgeçmek zorunda olanın okul hakkında daha güçlü duygular besleyen kişi olduğu sonucuna varmamız gerekir. Okul kendisi için o kadar önemli olmalı ki onu ayakta tutabilmek için kişisel yaşamında önemli ölçüde sıkıntı çekmeyi göze alabilmektedir. Tatile gitmekten vazgeçmek bir yana akan dılmını bile aktaramamak gibi. Dolayısıyla davranışlarının ardında güçlü duygular bulunduğu sonucuna varabilmemiz için sadece ne verdiği ya da ne yaptığına bakmamız yeterli değildir. Bu davranışı gerçekleştirmek için neden vazgeçmek zorunda kaldığına yani bunu ne pahasına yaptığına bakmalıyız. Eğer çok zengin adam da kendisini etkileyecek ve yaşam standardının düşmesine yol açacak miktarda bağışta bulunsaydı o zaman okulun onun için de çok önemli olduğunu düşünebilirdik. Eğer biri küçük bir bağışta bulunuyorsa ama bu elinde avucunda bulunan her şeyse işte bu küçük fakat çok pahalı bir hediyedir. Bedel ödemenin en doğrudan aracı paradır. Çünkü belli ve sınırlı bir gelirle örneğin bir tekne gezisi için para harcamak, yiyecek, ev onarımı, ev aletleri ve bunun gibi şeyler için para kalmamasına yol açabilir. İnsanların böylesi durumlarda yaptığı seçimler, çeşitli şeylere verdikleri öncelikleri, yani bunların kendileri için ne ölçüde önemli olduğunu ortaya koyar. Bununla birlikte insanlar sadece para harcayarak bedel ödemez. İlk gençlik yıllarında her gün 4 saatini isteyerek piyano çalmaya ayıran genç piyanist, müziğin kendisi için ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuştur. Çünkü arkadaşları gülüp eğlenirken o bu yapamadıklarını müziğe ayırdığı zaman için bedel olarak ödemiştir. Bir günün 24 saatte sınırlı olması bizi zamanımızı neye harcayacağımız konusunda seçim yapmaya zorlar. Yapmayı seçtiklerimiz ve bunları yapabilmek için vazgeçtiklerimiz bizim için nelerin önemli olduğunu ortaya koyar. Köklerini kopararak vatanlarını terk eden ve daha kötü şartlarda başka ülkelerde yaşayan insanlar bu gidişin kendileri için ne kadar önemli olduğunu sergilemektedirler. Bir tenis maçına bilet alabilmek için bütün gece kaldırımda kamp kurup soğukta bekleyen insanlar kritik bir maçın kendileri için ne kadar önem taşıdığını gösterirler. Bir tenis maçı izlemek bizler için önemsiz olabilir ama onlar önceliklerinin bizden ne kadar farklı olduğunu davranışlarıyla ortaya koymaktadırlar. Shakespeare'in oyunundaki "Bir ata krallığım" dizesi orta çağdaki bir savaşta neyin gerçekten önemli olduğunu göstermektedir. Bu durumların her birinde önemli olan yapılan ya da elde edilen değil, bunun karşılığında neden vazgeçildiğidir. Önemsemek sadece davranışla değil, bu davranışın bedeliyle belli olur. Bu bedel zaman, para, mal, mülkle ödenebileceği gibi bazen bir meslek, bir evlilik, bir yaşam, şöhret ya da sadece boş zamanla da ödenebilir. İnsanların neyi bedel olarak kabul ettikleri ve istediklerini elde edebilmek için ne türden bir ödeme yapmaya hazır oldukları konusundaki farklılıklar, ikinci sorumuzun yani öteki hayvanlar için önemli olanları nasıl öğrenebileceğimiz sorusunun cevabını bulmamızda bize ışık tutacaktır. Eğer insanlar kendileri için değer taşıyan şeyleri bu kadar değişik biçimlerde ifade edebiliyorlarsa, o zaman öteki hayvanları da aşağı yukarı aynı durumlarla karşı karşıya bırakabiliriz. Parayla ilgili olanlar dışında öteki insanlara sorabileceğimiz sözsüz soruların aynısını hayvanlara da yöneltebiliriz. İstediklerini elde edebilmek için çaba göstermeyi, zaman harcamayı, karşılarına çıkan bir beslenme fırsatından vazgeçmeyi ve bunun gibi göze alıyorlar mı? Kapatıldığı kafesten çıkabilmek için her şeyi yapmayı ya da dişisine ulaşabilmek için kızgın bir sacın üzerinden geçmeyi göze alan bir hayvan kendisi için neyin değer taşıdığını banka cüzdanlarıyla dolaşan insanlar kadar iyi ortaya koyabilir. O halde teorik olarak hayvanların sözleri değil, hareketleri kullanarak neyin onlar için değerli olduğunu sorabiliriz. Bu soruya şimdiye kadar verilen en net cevaplar, hayvanları çeşitli ödüller karşılığında bazı hareketler yapmaları için eğiten psikologların deneyleriyle elde edilmiştir. Böylesi deneylerden bazılarının sonuçlarını daha önce görmüştük. Özellikle yiyecek almak için güvercinlerin tuşları gagalamak, farelerin de tünelde koşmak zorunda olduğu son bölümdeki deneyler böyleydi. Oradaki ilgi alanımız, hayvanların ödülü elde edebilmek için ne yapmaları gerektiğini bulup bulamayacakları, yani ne ölçüde akıllı davranacaklarıydı. Şimdi ise hayvanın ödülün kendisine verdiği değere, özellikle de ona ulaşmak için harcamak zorunda olduğu çaba bağlamında verdiği değeri dikkatimizi çevirerek onun için sadece neyin değil, bu şeyin ne kadar önemli olduğunu da öğrenebiliriz. Örneğin bir parçaya mal alabilmek için tuşları gagalamayı öğrenen bir güvercin tuşu 4, 8 hatta 50 defa gagalamak zorunda bırakılsa yine bunu yapacak mıdır? Güvercin birkaç buğday tanesine defalarca tuşa vurmayı göze alacak kadar değer vermekte midir? Ödülün niteliğini değiştirerek daha ilginç sorular da sorabiliriz. Örneğin bir erkek güvercine doğru tuşu gagaladığında yem vermek yerine kısa bir süre için dişi bir güvercin gösterebiliriz. Bu yukarı kalkarak arkada duran dişi güvercini ortaya çıkaran bir kapıyla kolaylıkla yapılabilir. Erkek güvercinler ortada yem olmadığı halde bunu yapmaya kısa sürede öğrenirler ve çoğu zaman dişi göründüğünde kur yaparlar. O zaman da şu soruyu sorabiliriz. Erkek güvercin daha çok çalışmak, daha çok gaga vuruşu zorunda kaldığında da dişiyi sadece kısa bir süre görebilmek için tuşu gagalamaya devam edecek midir? Erkeğin dişi için de yem için çaba harcadığı kadar çok çabalamayı göze alıp almadığını görerek onun bir dişinin görüntüsünü yemle kıyaslandığında nasıl değerlendirdiğini öğrenebiliriz. Hayvanların istediklerini elde edebilmek için çalışıp çalışmayacaklarını, bu örnekte giderek daha çok gagalamak zorunda olmak, öğrenerek çevrelerini değişik yönleriyle nasıl değerlendirdiklerine ilişkin çeşitli sorular oluşturabiliriz. Onları istediklerini elde edebilmek için gerçekten çaba harcamak zorunda bırakarak neye değer verdiklerini anlayabiliriz. Onlar da bedeli ödemek ya da çabadan vazgeçmek arasında seçim yapabilirler. Bu yöntemin iyi yanı hemen her türe uyarlanabilmesi ve çevresinin yine hemen her boyutunun araştırılmasında kullanılabilmesidir. Farelerle rakunlarınki gibi elleri olan hayvanlarla çalışmak kolaydır. Çünkü onlara itebilecekleri küçük kollar, büyük kuşlara da gagalarıyla vuracakları tuşlar verilebilir. Küçük kuşlar ile nesneleri idare edebilmeleri daha zor olan hayvanlar, özel bir tüneyin üzerine çıkmaya ya da yere konulacak bir panelin üzerinde oturmaya alıştırılabilir. Balık gibi gagaları ve pençeleri olmayan hayvanları bile yüzerek çemberlerin ya da tünelin içinden geçmeleri öğretilebilir. Balığın rotası bir alet yardımıyla izlenerek, doğru çemberden geçtiği ya da örneğin içinde bulunduğu tankın belli bir köşesine gittiği için ödüllendirilebilir. Bu görevleri yerine getiren hayvanlar için geçerli ödüller de farklı olabilir. Örneğin, hayvanın bir hareketiyle açılacak kapının ardından eşi, yavruları ya da bir rakibi ortaya çıkabilir ve ödül olarak onlarla karşılıklı iletişim ya da ilişki kurma fırsatı tanınabilir. Ödül, yuva kurmaya yarayacak bir parça malzeme, kendi türünden bir bireyin banda kaydedilmiş sesi ya da araştırmacının hayvan için değerli olduğuna inandığı ve küçük miktarlarda sunabileceği bir yöntem bulduğu herhangi bir şey olabilir. Hayvanların ödül olarak gördüğü ve elde edebilmek için çok zor hareketleri yapmayı göze aldığı şeyler bazen bize göre çok garip şeylerdir. Örneğin, mercan kayalıklarında yaşayan parlak renkli kelebek balıkları, derilerindeki parazitleri yiyerek yok eden küçük bir balığın kaba bir modelini görebilmeyi ödül olarak kabul etmektedir. Parazitleri yiyerek yok eden balık, gerçekte yaptığı işten dolayı temizlikçi balık olarak bilinen bir lapinadır. Kelebek balığına bu temizlikçi balığın modeli gösterildiğinde, tabii bu model parazitleri yok etmeyecektir. Ona sürtünerek karşısındaki sanki gerçek balıkmış gibi kendisini temizlemeye davet eder. George Losey ile Lynn Margulies, kelebek balıklarının kendilerine yiyecek verilmediği ve parazitleri de temizlenmediği halde sadece temizlikçi balıkların modelini görebilmek amacıyla içinde bulundukları tankın belli bir köşesine doğru yüzmeyi öğrendiklerini ortaya çıkardılar. Sırf bu işe yaramaz modelin görüntüsü için defalarca aynı köşeye gidiyorlardı. Görüyoruz ki değer verdikleri şeyler bizimkilerden çok farklı ve garip de olsa hayvanların neyi istediğini ve bunu elde etmek için nasıl bir bedel ödemek zorunda olduğunu eğer soruyu doğru sorarsak bulabiliriz. Eğer bir hayvan bir şeyi görebilmek için ya da tersine o şeyin görüntüsünden kurtulmak için üst üste çaba harcamayı göze alıyorsa o nesneye ya da yokluğuna önem verdiğini bize de davranışlarıyla anlatmaktadır. Bize ne istediğini ya da neyi arzu edilir bulduğunu söylemektedir. Biz de hayvanın istediği şeyin karşılığında ödemesi gereken bedeli yükseltir ve böylece elde edilmesini güçleştirirsek hayvan için neyin gerçekten değerli olduğunu bulabiliriz. Söze hiç ihtiyaç duymadan bir hayvanın nelere öncelik verdiğini ve bazı şeyler için her şeyi yapabilecekmiş gibi davranıp davranmadığını öğrenebiliriz. Bizim güçlü bir duygu hissetmemizin belirtilerinden biri bunun aklımızı başımızdan almasıdır. Bir şey için yanıp tutuşmak, aklı başından gitmek gibi deyimler bazı şeyler için ne kadar güçlü duygular besleyebileceğimizi gösterir. Bu duygularımız da istediğimizi elde etmek için yüksek bir bedel ödemeyi ve hatta her şeyi yapmayı göze alarak davranışlarımıza yansıtırız. Böylece bizim hissettiğimiz duygularımızken başka insanların bizde gördüğü davranışlarımızdır. Bir şeyi elde etmek için tüm çabamızı seferber ederken birçok şeyi gözden çıkarabiliriz. İnsanların bu davranışlarının eş değeri öteki hayvanlarda da görülebilir. Ama bunun için hayvanların insanlarınki gibi ellere ve dile sahip olmamasından kaynaklanan güçlüğü yenmeliyiz. Eğer elimizdeki malzemeyi akıllıca kullanır ve modern elektronik tekniklerle çeşitli düzenlemeler yaparsak, renkli ışıklı tuşlar gibi bunu başarabiliriz. Bir hayvan için basit birkaç numara gibi görünecek hareketler, onların neye değer verdiğini, neyin onlar için önemli olduğunu öğrenmenin etkili bir yolu olabilir. Bu tıpkı onların dünyasına açılan bir pencere gibidir. Bu pencerenin sadece dille açılabileceğini düşünebilirdik. Ama görüyoruz ki hayvanların neler yapabileceklerini ve bunları ne karşılığında yapacaklarını keşfederek de pencereyi açabiliriz. Hayvanların neyin kendileri için önemli olduğunu gösterdiği en iyi örneklerden biri, fare ve hamsterlarla deney yapan A.P. Silverman tarafından tamamen rastlantıyla ortaya çıkarılmıştır. Silverman, aslında o sırada hayvanlara herhangi bir konuda soru sorulmasıyla hiç ilgisi olmayan bir deney yapıyordu. İlgilendiği konu, uzun süre sigara dumanı solumanın yol açacağı etkilerdi ve deneyde hayvanların kendilerine yapılanla ilgili görüşlerini belirtmeleri öngörülmüyordu. Ancak deneyi yarıda kesmek zorunda kaldı. Çünkü hayvanlar ona görüşlerini anlatmanın bir yolunu bulmuşlardı. Silverman, sigara dumanının uzun vadeli sonuçlarını araştırmak için hayvanları ayrı ayrı camdan yapılmış kafeslerin içine yerleştirmişti. Bu kafeslere yine cam tüplerle kesintisiz biçimde sigara dumanı veriliyordu. Dışarı çıkarılmadan bu kafeslerde tutulan hayvanlara su ve yiyecek sağlanıyor ama bunun dışında pek bir şey verilmiyordu. Bir süre sonra ve henüz bir sonuç alınmadan anlaşıldı ki deney bütünüyle başarısızlığa mahkumdu. Çünkü hayvanların çoğu sigara dumanının içinden geçerek kafese doğduğu cam tüplerin ağzını dışkılarıyla tıkamayı öğrenmişti. Farelerle hamsterların dışkıları küçük, düzgün, oval biçimlidir ve bu iş için tam uygun büyüklüktedir. Hayvanlar bunlarla birkaçını sıkıca tüpün ağzına iterek dumanı engellemeyi öğrenmişlerdi. Hatta tüpten gelen dumanlı hava aynı zamanda tek oksijen kaynakları olduğu için araştırmacılar ne olup bittiğini fark etmeden birkaç hayvan havasızlıktan boğulmuştu. Ancak bu, insanlara gönderdikleri mesajın daha da iyi anlaşılmasına hizmet etmişti. Bu mesaj, aralıksız üzerlerine üflenen sigara dumanının onu durdurmak için her şeyi deneyecekleri, hatta tek hava kaynaklarını bile kapatabilecekleri kadar nefret edici bir şey olduğuydu. Araştırmacıya o kendilerine sormasa bile yaptığını her çareye başvurarak kaçınılması gereken bir şey olarak gördüklerini anlatıyordu. Konuşma yeteneğine sahip olsalardı bile bu görünüşlerini bundan iyi ortaya koyamazlardı. Eğer bir hayvan için neyin önemli olduğunu hayvanların rastlantıyla kontrolü ele aldıkları bir deneyden böylesine şans eseri öğrenebilirsek, onların görünüşlerini araştırmak üzere özel olarak hazırlanmış deneylerden ne kadar çok şey öğrenebileceğimizi bir düşünün. Bu yöndeki ilk bilinçli girişimlerden biri, İngiltere hükümetince büyük çiftliklerde beslenen hayvanların yaşam şartlarını araştırmak üzere 1960'lı yıllarda kurulan Brownwell Komitesi'nin önerileri doğrultusunda başlatılmıştı. Bu komite, ileri görüşlü bir grup önce insandan oluşuyordu. Getirdikleri öneriler o zaman için öylesine devrimci nitelikteydi ki bunların çoğu aradan 25 yıl geçmesine rağmen hala uygulanamamıştır. Bu komite o dönemde çok etkili olmuş ve raporunun yayımlanmasını izleyen yıllarda besi hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirilmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Bu yüzden benim komitenin kendi iyilikleri için yaptığı önerilerden birini hayvanların nasıl karşı çıktığını anlatacak olmam belki haksızlık gibi görülebilir. Ama her şeye rağmen bu olay hayvanların kendileri için neyin önemli olduğunu iyi niyetli bile olsalar insanların her zaman bilemeyeceğini ortaya koymaktadır. Brownwell Komitesi'nin önerilerinden biri, eğer yumurta tavukları kafeslerde besleniyorsa, bu kafeslerin tabanının ince tel örgü değil de kalın tellerle yapılması gerektiği şeklindeydi. Böyle düşünmelerinin nedeni, ince tel örgünün tavukların ayağını acıtabileceğine inanmalarıydı. Buna karşılık, eğer kafeslerin zemini daha kalın tellerden yapılırsa, tavukların ayaklarını daha rahat basacaklarını düşünüyorlardı. Komitenin raporunun yayımlanmasının ardından Edinburgh'daki kümes hayvanları araştırma merkezinde çalışan Barry Hedges ve Arthur Blake, tavukların kendilerinin neyin üzerine batmayı tercih ettiklerini öğrenmeye karar verdiler. Tavuklar için Brownwell Komitesi'nin raporunda ele alınan değişik zemin çeşitleri hazırlayarak onların hangisini tercih edeceğini izlediler. Tavukların bu zeminler üzerinde serbestçe dolaşmalarına izin vererek her 10 saniyede bir nerede durduklarını kaydettiler. Şaşkınlıkla gördüler ki tavuklar, komitenin karşı çıktığı ince tel örgüyü onun önerdiği kalın tellere tercih ediyordu. Rahatsız edebileceği düşünülen ince tel örgünün üzerinde kalın tellerden çok daha fazla zaman harcıyorlardı. Bunun sebebi kafeslerin altından tavukların ayaklarının görüntülendiği fotoğraflardan anlaşıldı. İnce tel örgüden yapılmış zeminde tavukların ayakları birçok tel üzerine birden basıyordu. Böylece teller çok ince olmalarına rağmen tavuğun ayağına birçok noktada destek sağlıyordu. Buna karşılık kalın telli zeminde tavukların ayakları daha az sayıda tele basıyor ve böylece her kalın tel tavuğun ağırlığının daha büyük bir bölümünü kaldırıyordu. Bu durum kar ayakkabısıyla yere basan biriyle yüksek topuklu ayakkabı giymiş bir başkası arasındaki farka benziyordu. Çünkü birçok temas noktasına dağılan ağırlığın kaldırılması tek bir noktada toplanan ağırlığın kaldırılmasından çok daha kolaydır. Bu örnek her ne kadar öteki hayvanların hoşlandığı ve hoşlanmadığı şeyler hakkında acele kararlara varmanın tehlikelerini ortaya koysa da tavukların çevreleri hakkındaki görüşleriyle ilgili gerçek bir fikir vermez. Örneğin tel örgülerden yapılmış bitişik kafeslerde beslenmeleri hakkında ne düşündüklerini göstermez. Çünkü iki farklı tel zeminin arasında seçim yapmak ehvenişeri seçmek olabilir. Belki de tavuklar rahatlık açısından bir teli diğerinden pek de farklı bulmamaktadırlar. Tavukların çevreleri hakkında gerçekten ne hissettiklerini anlayabilmek için ne çeşit bir zemin üzerine yaşadıklarının kendileri için ne kadar önemli olduğunu bilmemiz gerekir. Eğer ayaklarının altında ne olduğu onlar için önemli değilse, üzerinde yaşadıkları zemin hakkında güçlü duygular beslediklerini söyleyemeyiz. Ama eğer eşelenebilecekleri yumuşak bir zemin üzerinde bulunmak onlar için çok önemliyse, sürekli yanlış bir zemin üzerinde yaşamanın bu hayvanlarda güçlü duygular yarattığını düşünebiliriz. Hatta bu duygularının Eğer tel örgü zeminli kafeslerde tutuluyorlarsa ciddi biçimde rahatsız olacak ya da acı duyacakları kadar güçlü olabileceğini varsayabiliriz. Bu yüzden tavukların istedikleri gibi bir zeminde yaşamak için bedel ödemek zorunda kalacakları ve bu bedeli göze alıp alamayacaklarının ortaya çıkacağı bir yöntem geliştirmeliyiz. Tavuklara kafeslerin yapay tel örgü zeminleriyle eşinip toz kaldırabilecekleri daha doğal bir zemin arasında seçim yapma fırsatı tanındığını varsayalım. Bu durumda hemen daha önce tercih ettikleri tel örgü zeminden vazgeçerek çer çöp, toprak ve talaştan oluşan zeminleri seçeceklerdir. Evcilleştirilmiş tavuklarımızın yabani ataları olan yaban tavukları, en sevdikleri yiyeceklerden biri olan bambu tohumlarını örten yaprakları saatler boyunca eşelemekten hoşlanırlar. Bu yaşam biçiminin atalardan gelen anısı bir kuşaktan diğerine geçerek bugünkü modern çiftliklerde beslenen tavuklara ulaşmış görünmektedir. Öyle ki bu evcilleştirilmiş hayvanlar bile yiyeceklerini, eğer öyle bir şansları varsa, eşinerek bulma güdüsüne sahiptirler. Bütün yaşamları boyunca tel örgü zeminler üzerinde yaşayan ve eşinebilecekleri bir şeyle hiç karşılaşmayan tavuklar, 4 aylık olduklarında talaş ya da çürümüş bitkilerden oluşan bir zemin üzerine bırakılırsa, bütün toyluklarına rağmen hemen bu zemini o zamana kadar tek bildikleri olan tel örgüye tercih etmektedirler. Toprağın üzerinde oturur, çer çöp yer, ayaklarıyla eşinirler. Onları cezbeden sadece yumuşak zeminin sağladığı rahatlık değil, aynı zamanda burada yapabilecekleri hareketlerdir. Bu doğal davranış biçimi tavuklar için o kadar önemlidir ki, bunu gerçek talaş ya da toprak üzerinde yapamadıkları zaman bile yine de öyle olduğunu varsayarak yapmaya çalışırlar. Birbirine bitişik tel örgü kafeslerde beslenen ve eşinebilecekleri bir toprağa sahip olmayan tavukların bile sık sık bu hareketleri yaptığı görülür. Oturur, kanatlarını kaldırır, yere sürtünür ve üstlerine toprak atarmış gibi yaparlar. Sanki tüylerinin arasında gerçekten toprak tanecikleri varmış gibi davranırlar. Ama aslında öyle bir şey yoktur. Eğer böylesi topraktan yoksun tavuklar, talaş ya da çürümüş bitkilerden oluşmuş toprak gibi üzerinde gerçekten eşinebilecekleri bir zemin üzerine bırakılırsa, tam bir eşinme coşkusuna kapılırlar. Sanki kaybettikleri zamanı kazanmak istercesine bu hareketleri üst üste defalarca yaparlar. Bu verilerin hepsi, yani tavukları seçme şansı tanındığında yaptıkları seçim, uygun malzemeye sahip değilken bile eşinme hareketlerini sürdürmeleri ve böyle bir ortama bırakıldıklarında da kendilerini kaptırarak bu hareketleri yapmaları, ayaklarının altında istedikleri zeminin bulunmasına önem verdiklerini düşündürmektedir. Toprakta eşinmeye ve yumuşak bir zemin bulduklarında yaptıkları hareketlere çok önem veriyor gibi görünmektedirler. Varılan bu sonuç ancak tavukların üzerinde eşinebilecekleri bir malzemeyi bedel ödeyerek kavuşabilmeleri durumunda doğrulanabilir. Tavukların bir bedel karşılığında istediklerini elde edebilmelerini sağlayacak birçok yöntem geliştirilebilir. Örneğin onları yiyecek, çürümüş yaprak, folluk, başka tavuklar, taze ot gibi herhangi bir şeye ulaşabilmek için bir tuşu gagalamak zorunda bırakabiliriz. Ama bu işi tavukla istediği varsayılan şey arasına üzerinde dar bir aralığın bulunduğu bir engel koyarak yaparsak, bu bir yabani tavuğun karşılaşabileceği duruma daha yakın ve daha kolay olacaktır. Tavuğun ödeyeceği bedel bu aralığın büyüklüğüne göre değişir. Geniş bir aralık tavuktan daha geniş, hiçbir bedel ödemeyi gerektirmez. Tavuk istediğini elde etmek için sadece bu aralıktan yürüyerek geçmek zorunda olacaktır. Ama dar bir aralık, yani tavuğun ancak sıkışarak ve güçlükle geçebileceği bir boşluk, önemli bir bedel ödemeyi gerektirebilir. Tavuğun da böyle düşündüğünü görebilmek için bir parmaklığın bir tarafına yiyecek, diğer tarafına da aç bir tavuk yerleştirmek yeterli olacaktır.